Ayrım 8. Hilekar Frederick Forsyth, sayfa 105. 5. Bölüm. Binbaşı Banaskaya uyuyamıyordu. Uyumayı denemişti ama karanlıkta halkını kontrol altında tutmaktaki becerileriyle ün salmış olan Doğu Almanların 20 kilometre karelik bir alanda Morenz gibi bir adamı nasıl ellerinden kaçırdıklarını düşünmekten kendini alamamıştı. Otostop mu yapmıştı adam? Bir bisiklet mi çalmıştı? Yoksa hala bir hendekte saklanmış beklemekte miydi? Doğu Alman polisi Vopo ne yapıyordu? Vanavskaya sabah saat 3'te eksik bir şey olduğuna inanmıştı artık. Halk polisi kaynayan küçücük bir bölgede yarı çılgın bir adamın bu kaçış bilmecesinde eksik bir parça vardı. Saat 4'te kalkıp KGB bürosuna giderek SSD merkezine güvenli bir hat istedi. Bağlantı sağlanınca karşısında Albay Foss çıktı. O da geceyi bürosunda geçiriyordu. Morenz'in o fotoğrafı yakınlarda mı çekilmişti diye sordu Vanavskaya. Bir yıl kadar önce. Onu nereden aldınız? HVA'dan. Vanavskaya adama teşekkür edip telefonu kapattı. Doğu Almanya'nın yabancı haber alma bölümü HVA, dil kolaylığı nedeniyle Batı Almanya'da geniş casusluk ağları kurmuştu. Başında bir efsane olan General Markus Wolf vardı. Uydu devletlerin haber alma servislerini küçümseyen KGB bile ona saygı gösterirdi. Markus Misha Wolf, Batı Almanlara karşı çok başarılı darbeler indirmişti. Şansölye Brandt'ın özel sekreteri bile HVA casusuydu. Vanavskaya 3. bölümü arayarak General Şalyapin'in adını verdi ve isteğini söyledi. Karşısına çıkan albay elinden geleni yapacağını söyledi. Yarım saat sonra da telefon etti. General Wolf de erken kalkmış olmalıydı. Kadını saat 6'da bürosunda kabul edecekti. O sabah saat 5'te Cheltenham'da şifre bölümü geçmiş 24 saat içinde biriken işleri tamamlamıştı. Alınan bilgilerin kimi Yüzyıl Evi'nde SIS'e, kimi Curzon Caddesi'nde MI5'e, kimi de Whitehall'da Savunma Bakanlığı'na gönderilecekti. Pek çoğu da 3 kopya hazırlanıp her üçüne de iletilecekti. Acil haberler çok daha hızlı işlem görürdü. Ancak ufak tefek şeylerin Londra'ya gönderilmesi için hatların daha boş olduğu sabahın erken saatleri seçilirdi. O çarşamba akşamı Pullah'tan Batı Alman Büyükelçiliğine bir telsiz gelmişti. Almanya İngiltere'nin değerli ve sadık bir müttefikiydi. Ancak Cheltenham'ın bir müttefikin kendi elçiliğine gelen gizli bir mesajın şifresini çözmesinde de kişisel bir durum yoktu. Şifre bir süre önce çözülmüştü ve şimdi gelen mesajları okumak artık olağan bir şey olmuştu. Bu mesaj MI5'e ve Yüzyıl Evi'nde NATO masasına gönderildi. MacCready'nin müttefik Batı Alman gizli servisinden bir ajanı kendi ajanı olarak çalıştırdığına Edwards'ın dikkatini çeken NATO masası başkanı olmuştu. Ama adam buna karşın MacCready'nin dostu olarak kalmıştı. O sabah saat 10'da Alman telsizini görünce bunu dostu Sam'e söylemeye karar verdi. Her olasılığa karşılık. Ancak öğleye kadar hiç vakit bulamadı. Binbaşı Vanavskaya saat tam 6'da Markus Wolf'un Albay Fosunkin'den 2 kat yukarıda olan odasına giriyordu. Doğu Alman casus şefi üniformalardan nefret ettiği için üzerinde çok şık bir takım elbise vardı. Wolf çayı kahveye tercih ederdi ve Londra'da Fortnum Mason firmasından özel bir karışım getirtirdi. Rus binbaşıya da bir fincan kahve ikram etti. ''General yoldaş, Bruno Morenz'in son resmi sizin tarafınızdan gönderilmiş.'' Misha Wolf fincanının üstünden kadının yüzüne baktı. Batı Almanya'da yönetici kadrodaki dost ve kaynakları olduğunu bu yabancıya açıklayacak değildi. ''Morenz'in yaşam öyküsünü getirtebilir misiniz acaba?'' Markus Wolf isteği düşündü. ''Bunu neden istiyorsunuz?'' diye sordu. Kadın birkaç kuralı birden yıkarak ayrıntılarıyla anlattı. ''Bunun sadece bir kuşku olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Elle tutulur bir şey yok ortada. Bir parçanın eksik olduğu gibi bir duygu. Belki de geçmişinde bir olay.'' Wolf isteği kabul etti. Bu tür yaklaşımlardan hoşlanırdı. Kendisinin en büyük başarılarından bazıları böyle duygulardan, düşmanının bir yerde zayıf bir noktasının bulunabileceği inancından elde edilmişti. Kalkıp bir dolaptan 8 sayfalık bir dosya çıkardı. Tek bir kelime bile söylemeden. Bruno Morenz'in yaşam öyküsü. Lothar Hermann'ın çarşamba öğleden sonrasında incelediği dosyanın kopyası. Vanavskaya hayranlıkla baktı adama. Wolf gülümsedi. Markus Wolf'un casusluk dünyasında bir özelliği varsa bu, Batı Alman devlet dairelerine kusursuz geçmişe ve yaşantıya sahip evde kalmış kadın sekreterler yerleştirebilmesiydi. Özel sekreterlerin patronların bütün gördüklerini ve çoğu zamanda görmediklerini gördüklerini bilirdi. Batı Almanya yıllar boyunca bakanların, yüksek düzey memurların, özel sekreterlerinin casus çıkması skandallarıyla sarsılıp durmuştu. Bunlar ya yakalanmışlar ya da doğuya kaçabilmişlerdi. Wolf bir gün gelip BND Köln merkezindeki Bayan Edmute Keppel'i oradan alıp sevdiği Demokratik Alman Cumhuriyeti'ne geri getireceğini biliyordu. Ancak kadın o güne kadar işe patronu Dieter Aust'tan bir saat önce gelmeye ve ilginç olan her şeyi kopya etmeye devam edecekti. Kadın yazları öğle yemeğini sakin bir parkta yer, sandviç kırıntılarını kuşlara atar, sonunda boş kese kağıdını en yakın çöp kutusuna atardı. Birkaç dakika sonra köpeğini gezdiren bir beyefendi kese kağıdını oradan alırdı. Kadın kışlarıysa sıcak bir kafeteryada yemeğini yedikten sonra gazetesini kapıdaki çöp sepetine atar, onu da onun hemen arkasından çöpçü alırdı. Bayan Keppel doğuya dönünce devlet töreniyle karşılanacak, Güvenlik Bakanı Erich Milke ya da belki parti şefi Erich Honecker tarafından kabul edilecek, kendisine bir madalya ile Fürstenwalde gölleri civarında bir ev verilecek ve emekli aylığı bağlanacaktı. Kuşkusuz Markus Wolf bile kahin değildi. 1990'da Doğu Almanya diye bir devletin var olmayacağını, Mielke ile Honecker'in görevlerinden atılacağını, kendisinin büyük paralar karşılığında anılarını yazacağını ve Bayan Keppel'in son yıllarını Batı Almanya'nın kuytu bir köşesinde konfordan uzak olarak yaşayacağını bilemezdi. Binbaşı Vanavska'ya başını kaldırdı. "Morenz'in bir kız kardeşi var," dedi. "Evet, sizce bir şey biliyor mudur?" "Bir olasılık. Onunla bir konuşabilirsem." "Amirlerinizden izin alabilirsiniz," dedi Wolf. "Ne yazık ki benim yanımda çalışmıyorsunuz."
"İzin alabilsem bile bana başka bir kimlik gerek. Rus da olmaz, Doğu Alman da."
Wolf omuzlarını silkti. "Bende kullanmaya hazır kimlikler var. Bu garip mesleğimizin bir parçası kuşkusuz." Saat 10'da Berlin'den kalkacak olan Polonya Hava Yolları'nın Lot 104 numaralı uçağı Ludmilla Vanavskaya'nın yetişebilmesi için 10 dakika bekletildi. Wolf'un dediği gibi kadının Almancası iyiydi ama yine de Alman olmadığı belli oluyordu. Londra'da rastlayacağı insanların pek azı lehçe konuşurlardı. Vanavskaya'ya bir akrabasını ziyaret etmekte olan bir Polonyalı öğretmenin kağıtları verilmişti. Polonya uçağı Londra'ya saat farkı yüzünden bir saat kazanarak saat 11'de indi. Vanavskaya pasaport ve gümrük kontrolünden yarım saatte geçti, dışarı çıkınca bir telefon kulübesinden iki yere telefon etti ve bir taksiye atlayıp Londra'nın Primrose Hill semtine gitti. Sam McCready'nin masasındaki telefon saat tam 12'de çaldı. Sam Cheltenham'la bir kere daha konuştuktan sonra telefonu henüz kapatmıştı. Cheltenham'den hiçbir haber yoktu. 48 saat geçmişti ve Morenz hala ele geçirilememişti. Telefonu eden alt kattaki NATO masasından biriydi. "Bu sabahki kurye ile bir şey geldi," dedi. "Önemli değilse yırtıp atabilirsin, hemen gönderiyorum." Telsiz 5 dakika sonra geldi. McCready kağıdı okuyup da üzerindeki alındı saatini görünce bir küfür savurdu. Gizli sırlar dünyasında bilmesi gerekenler kuralı genellikle hayran olunacak bir düzende işler. Görevlerini yapmak için belirli bir bilgiyi bilmelerine gerek olmayanlara bu bilgi verilmez. Böylece ya dikkatsizlikten ya da isteyerek bir sızıntı olursa hasar sınırlı olur. Ama kimi zaman da bunun tersi geçerlidir. Önemli olmadığı düşünülerek kimsenin bildirmediği bir bilgi eğer gönderilmiş olsaydı olayları değiştirebilirdi. Harz dağlarındaki Arşimet dinleme istasyonu ile Cheltenham'daki Doğu Almanya dinleyicilerine ellerine geçen her şeyi hiç vakit kaybetmeksizin McCready'ye iletmeleri söylenmişti. Grauber ve Morent sözcükleri geçen bir haber ise hemen o anda iletilmeliydi. Ancak müttefiklerin diplomatik ve askeri haberleşmelerini dinleyenler bu konuda uyarılmamışlardı. Sam'in elindeki mesaj çarşamba günü saat 16.22'de alınmıştı. Gönderen Herman. Alacak olan Fitzau. Çok acele. Londra'da yaşadığı sanılan Bayan A. Farquharson'u bul. Kızlık soyadı Morent. Son 4 günde kardeşinden bir haber alıp almadığını öğren.
Bana Londra'da bir kız kardeşi olduğunu söylememişti diye düşündü Sam. Dostu Bruna geçmişi hakkında başka neler söylememişti acaba? Hemen telefon rehberini alıp Farquharson'u aramaya başladı. Neyse ki pek sık rastlanan bir ad değildi. Smith gibi bir şey olsaydı hapı yutmuştu. 14 tane Farquharson vardı ama hiçbiri Bayan A diye başlamıyordu. Telefon ettiği ilk 7 kişiden 5'i Bayan A. Farquharson diye birini tanımadıklarını söylediler. İkisi yanıt vermedi. Robert Farquharson da talihliydi. Telefona bir kadın açtı. ''Evet, ben Bayan Farquharson'um.'' Alman aksanı seziliyordu. ''Bayan A. Farquharson mu?'' ''Evet.'' Kadın savunmaya geçmiş gibi konuşmuştu. ''Rahatsız ettiğim için özür dilerim hanımefendi. Ben Heathrow'dan göçmen bürosundan arıyorum. Bruno Morenz adında bir kardeşiniz var mıydı acaba?'' Uzun bir suskunluk. ''Orada mı şimdi? Heathrow'da mı?'' ''Bunu söylememe izin yok hanımefendi. Kız kardeşi olmayabilirsiniz.'' ''Evet, kız kardeşiyim. Adım Adelheid Farquharson. Bruno Morenz kardeşimdir. Kendisiyle konuşabilir miyim?'' ''Korkarım şu anda olanaksız. 15 dakika sonra o adreste mi olacaksınız acaba? Çok önemliydi de.''
''Evet, buradayım.''
McCready telefon edip bir araba ile sürücü ayarlayıp hemen aşağı koştu. Kadının dairesi Regent's Park Caddesi arkasında Edward stili sağlam bir yapının çatı katıydı. Yukarı çıkıp kapıyı çaldı. Bayan Farquharson'un üzerinde bir ressam önlüğü vardı. Kendisini içeri aldığı stüdyoda da her tarafta resimler ve sehpalar göze çarpıyordu. Kardeşi gibi kır saçlı, alımlı bir kadındı. McCready onun Bruno'dan büyük 50-55 yaşlarında olduğunu tahmin etti. Kadın McCready'nin oturması için bir yer açtı. Sam bir sehpanın üstünde iki kahve fincanı gördü. Her ikisi de boştu. Bayan Farquharson otururken Sam fincanlardan birine dokundu. Henüz ılıktı. ''Ne arzu etmiştiniz Bay?'' ''Adım Jones. Kardeşiniz Bay Bruno Morenz hakkında bir iki şey sormak istiyordum.''
''Neden?''
''Göçmen dairesini ilgilendiren bir konu.''
''Bana yalan söylüyorsunuz Bay Jones.''
''Öyle mi?''
''Evet, kardeşim buraya gelmiyor. Gelmek isteseydi İngiltere göçmen dairesinde bir sorunu çıkmazdı. Batı Alman yurttaşıdır. Polis misiniz?''
''Hayır Bayan Farquharson. Bruno'nun bir dostuyum. Dostluğumuz da epey eskidir.'' ''Buna inanmanızı isterim çünkü bu gerçektir.''
''Başı belada değil mi?''
''Ne yazık ki öyle. Ona yardım etmeye çalışıyorum. Eğer elimden bir şey gelirse ve inanın bu hiç de kolay değil.''
''Ne yaptı?''
''Köln'de metresini öldürdüğü sanılıyor. Kaçtı sonra. Bana bir haber iletebildi. Bunu isteyerek yapmadığını söyledi. Sonra da ortadan yok oldu.'' Kadın kalkıp pencereye gitti. Primrose Hill Parkı'nın yaz sonu renklerine baktı.
''Ah Bruno, aptal, zavallı, korkak Bruno.''
Sonra McCready'ye döndü.
''Dün Alman elçiliğinden biri geldi sabah. Çarşamba akşamı ben yokken telefon etmiş. Bana sizin söylediklerinizden söz etmeyip sadece Bruno'dan bir haber alıp almadığımı sordu. Almadığımı söyledim. Size de yardım edemem Bay Jones. Size bir mesaj ilettiyse sizin benden daha çok şey bildiğiniz kuşkusuz. Nereye gittiğini biliyor musunuz?''
''Sorun da bu işte. Sınırı geçtiğine inanıyorum. Doğu Almanya'ya gitti. Weimar bölgesinde bir yerde olmalı. Belki arkadaşlarının yanında kalacak. Ama bildiğimiz kadarıyla yaşamı boyunca bir kere bile Weimar'a gitmiş değil.''
Kadın şaşırmış görünüyordu. ''Ne demek istiyorsunuz? Bruno Weimar'da 2 yıl kaldı.''
Şaşırma sırası McCready'ye gelmişti. Ama yüzünün ifadesini değiştirmemeyi başardı. ''Özür dilerim, bunu bilmiyordum. Bana bundan hiç söz etmemişti.''
''Etmez. Oradan nefret etmişti. Yaşamının en mutsuz 2 yılıydı. Bundan asla bahsetmezdi.''
''Ben sizin ailenizin doğma büyüme Hamburglu olduğunu sanıyordum.''
''Öyleyiz. 1943'e kadar. O yıl Hamburg İngiliz bombardıman uçakları tarafından yerle bir edildi. Büyük ateş fırtınası bombardımanı. Duymuşsunuzdur.''
McCready başını salladı. Kendisi o zaman 5 yaşındaydı. İngiliz uçakları kenti öylesine yoğun bir bombardımana tutmuşlardı ki çok büyük yangınlar başlamıştı. Yangın kentin banliyölerinden emdiği oksijenle beslenmiş, sıcaktan çelik su gibi akmış beton patlamıştı. Yangının geçtiği yerlerde her şey buharlaşmıştı.
''İşte anamızı babamızı o gece kaybettik.''
Kadın durup baktı. McCready değil de doğduğu kentin alev alev yanışını, anne babasının, okul arkadaşlarının kavrulduğunu görüyordu. Birkaç saniye sonra daldığı hayalden uyanıp sakin bir sesle konuşmaya devam etti. Yangın söndürülünce yetkililer bizi alıp kentten çıkardılar. Ben 15 yaşındaydım, Bruna da 10. Birbirimizden ayrıldık. Beni Göttingen dışında bir ailenin yanına verdiler. Bruno da Weimar'da bir çiftçinin yanına gönderildi. Savaştan sonra Kızıl Aç'ın yardımıyla birbirimizi bulduk. Hamburg'a döndük. Ona ben baktım. Ama Weimar hakkında hemen hemen hiç konuşmazdı. Ben Bruno'yu yanımda tutabilmek için İngiliz Naafi kantininde çalışmaya başladım. Geçinmek çok güçtü, bilirsiniz. MacCready başını salladı. Öyleydi. Kadın omuzlarını silkti. Savaş elden ne gelir ki? 1947'de bir İngiliz çavuşuyla tanıştım. Robert Farquharson. 8 yıl önce öldü. Robert ile ben Hamburg'dan 1948'de ayrıldık. Bruno bir optik mercek fabrikasında çıraklık yapıyordu. O günden sonra onu ya 3 ya da 4 kere gördüm. Son 10 yıldır da hiç görmedim.
Elçilikten gelen adama bunları anlattınız mı?
Bay Fitzau'ya mı? Hayır. O Bruno'nun çocukluğunu sormadı. Ama kadına söyledim.
Kadına mı?
Bir saat önce çıktı buradan. Emekli dairesinden gelmişti.
Emekli dairesi mi?
Evet. Bruno'nun Würzburg'da BKI adında bir optik cam fabrikasında çalıştığını söyledi. Ancak bu BKI fabrikasının sahibi İngiltere'deki Pilkington Glass'mış. Bruno'nun emekliliği yaklaştığından tam aylık alabilmesi için Bruno'nun geçmişinin bilinmesi gerekiyormuş. Bruno'nun çalıştığı yerden gelmiyor muydu yoksa?
Hiç sanmam. Batı Alman polisi olabilir. Onlar da Bruno'yu arıyorlar. Ama ne yazık ki yardım etmek için değil.
Üzüldüm. Aptallık ettim öyleyse.
Bunları bilemezdiniz ki Bayan Farquharson. Kadının İngilizcesi iyi miydi?
Evet, kusursuz. Çok hafif bir aksanı vardı. Belki de Polonyalıydı.
MacCready kadının nereden geldiğini çok iyi biliyordu. Bruno Morentz'i arayan çoktu ama Würzburg'daki BKI firmasını yalnız kendisi ve bir grup biliyordu. Yerinden kalkarken savaştan sonra o yıllar için neler söylediğini bir düşünün lütfen dedi. Bu ihtiyaç anında kime gidebilir orada, kime sığınabilir? Kadın uzun uzun düşündü.
Kendisine iyi davrandığını söylediği bir kişi vardı. İlkokul öğretmeni Bayan Neuberg. Hayır, hatırladım şimdi, Bayan Neumann. Evet, Neumann. Şimdi ölmüştür herhalde. 40 yıl geçti aradan.
Son bir şey daha Bayan Farquharson. Cam firmasından gelen kadına bunları anlattınız mı?
Hayır, bunu şimdi hatırladım. Ona sadece Bruno'nun Weimar'ın 10 mil kadar dışında bir kampta 2 yıl kaldığını söyledim.
Sam MacCready 100 yıl evine dönünce Doğu Alman masasından bir Weimar telefon rehberi aldı. Neumann çoktu ama Fraulein'in kısaltılmışı olan FRL ile bir tek Neumann vardı. Evlenmemişti herhalde. Doğu Almanya'da genç kızların özel daire ve telefonları olmazdı. Yaşlı bir öğretmenin olabilirdi ama. Çok uzak bir olasılık olmasına karşın Doğu Alman masasının duvarın öte tarafındaki ajanlarından birinin telefon etmesini sağlayabilirdi. Ancak Doğu Alman polisinin her yerde kulağı, her yerde dinleme araçları vardı. Morentz adında küçük bir çocuğun öğretmeni miydiniz ve kendisini bu yakınlarda gördünüz mü gibi basit bir soru her şeyi berbat edebilirdi. MacCready bundan sonra 100 yıl evinin uzmanlığı kimlik hazırlama olan bölümüne uğradı. British Airways'de uçak bulamadı. Lufthansa'nın saat 17.15'te Hannover'e kalkan bir uçağı vardı. MacCready Dennis Gaunt'a kendisini yine Heathrow'a götürmesini rica etti. Polonya Hava Yolları'nın Doğu Berlin'den geçerek Varşova'ya giden uçağı saat 15.30'da kalkacaktı. Ancak pilot uçuş sistemlerini çalıştırınca kırmızı uyarı lambası yanmıştı. Arıza pek önemsizse de uçuş saat 18'e ertelendi. Binbaşı Ludmilla Vanavska'ya ertelemeyi duyunca içinden bir küfür savurup yine kitabına döndü. MacCready odasından çıkarken telefon çaldı. Bir an açıp açmamayı düşündü, ancak önemli de olabilirdi. Açtı, Edwards kendisini arıyordu.
Sam, kimlik bölümünden haber verdiler. Kesinlikle Doğu Almanya'ya gidemezsin, anlaşıldı mı?
Elbette Timothy, bundan daha açık konuşamazdın.
İyi,
diyen başkan yardımcısı telefonu kapattı. Gaunt karşı tarafta kimin ne söylediğini duymuştu. MacCready Gaunt'tan hoşlanmaya başlamıştı. Gaunt masaya 6 ay önce atanmıştı. Ancak şimdiden kendisine güvenileceğini, ağzını tutabileceğini kanıtlamıştı. Yoğun cuma trafiğinde daha az kalabalık yollar arayarak arabayı sürerken konuşmaya karar verdi.
Sam, senin çok sıkışık durumlardan zararsızca kurtulduğunu biliyorum. Ama Doğu Almanya'da kara listeye alındın ve patron oraya gitmeni yasak etti.
Yasaklamak başka şey, önlemek başka şey dedi McCready.
McCready Hannover uçağına giderken bekleme salonunda 2 metre ötesinde oturan sarı saçlı mavi gözlü kadına dikkat etmedi bile. Kadın da bu orta boylu, dökülmüş saçlı, gri trench coatlu adamı görmedi. McCready'nin uçağı zamanında kalktı ve yerel saatte 8'de Hannover'a indi. Binbaşı Van Afskaya'nın uçağı da 6'da kalkıp Doğu Berlin Schönefeld havaalanına saat 9'da indi. McCready hemen bir araba kiralayıp Goslar dışındaki ormanların içindeki adrese gitti. Van Afskaya bir KGB arabasıyla karşılandı ve doğruca Normanenstrasse 22 numaraya gitti. Savunma Bakanı Erich Mielke ile toplantıda olan Albay Otto Voss'u görebilmek için 1 saat bekledi. McCready Londra'dan telefon ettiği için bekleniyordu. Bir tepenin yamacında görkemli bir manzarası olan Av Köşkü'nün ön kapısında ev sahibi tarafından karşılanmıştı. 5 mil ötede Goslar ışıkları parıldıyordu. Hava kararmamış olsaydı McCready Harz Dağları'nın uzak bir tepesinin ardında yüksek bir kulenin çatısını görebilirdi. Burası bir av kulesi sanılabilirse de hayvan değil insan avlamak için kurulmuş bir yerdi. McCready'nin ziyarete geldiği adam emekliliğini konfor içinde geçirmek için servetinin kaynağı olan bu sınırı görecek bir yerde kurmuştu evini. McCready yaban domuzu kafaları ve geyik boynuzlarıyla donanmış bir odaya girerken ev sahibinin yıllar boyunca pek değişmediğini düşünüyordu. Eylül başlarında olmalarına karşın dağlarda hava serin olduğundan şöminede ateş yakılmıştı. Kendisini karşılayan adam şişmanlamıştı. Kısa boyu, kar beyazı saçları, pembe yüzüyle zararsız bir insan izlenimini bırakıyordu. Gözlerine bakana kadar. O kurnaz gözler pek çok şey görmüş, pek çok ölüm kalım kararı vermiş, kanalizasyonlarda yaşamış ve sağ kalabilmişti. Karşısında bir zamanlar Berlin yeraltı dünyasının taçsız kralı Andre Kutzlinger vardı. 1961'de Berlin duvarının inşasından 1981'de emekliye ayrılana kadar Andre Kutzlinger bir Grenzganger, bir sınırlar aşandı. Servetinin kaynağı duvardı. Duvardan önce batıya kaçmak isteyen Doğu Almanlar Doğu Berlin'e gidip oradan yürüyerek Batı Berlin'e geçerlerdi. Sonra 21 Ağustos 1961'de büyük beton bloklar birbiri üstüne yerleştirilmiş ve Berlin bölünmüş kent olmuştu. Pek çok kişi duvarın üstünden atlamayı denemişlerdi. Bunların bir kısmı başarılı olmuşlardı, bir kısmı yakalanıp hapse tıkılmışlardı. Yine bir kısmı dikenli teller önünde makineli tüfekle biçilmişler ve indirilene kadar orada kalmışlardı. Pek çok insan için duvarı aşmak bir kerelik bir serüvendi. O güne kadar bir Berlin kara borsacısı ve gangsteri olan Kutzlinger için ise bu bir meslek olmuştu. Artık para karşılığında insanları batıya geçiriyordu. Ya kendisi çeşitli kılıklara girip karşıya geçiyor ya da adamlarını yolluyor ve pazarlık yapıyordu. Kimileri kaçış bedelini Doğu marklarıyla öderlerdi. Kutzlinger bu paralarla Doğu Berlin'den iyi olan mallar alırdı. Macaristan'ın domuz derisi bavulları, Çek klasik plakları ve Küba proları. Bunlar o kadar ucuzdu ki Kutzlinger malları batıya kaçırma masrafına karşın çok büyük karlar elde ederdi. Bazıları batıya gidip bir işe girdikten sonra para ödeyebilirlerdi. Bunların içinde borçlarını ödemeyen çok azdı. Kutzlinger alacaklarını tahsil konusunda çok titizdi ve aldatılmamak için yanında pek çok kişi çalıştırırdı. Batı haber alma örgütleri için çalıştığı konusunda söylentiler çıkmışsa da bunlar asla gerçek değildi. Çalışma alanı Berlin olmakla birlikte Doğu Almanya-Batı Almanya sınırı boyunca Baltık denizinden Çekoslovakya'ya kadar çeşitli kaçış hatları vardı. Büyük bir servetle kendini emekliye ayırdığında Batı Berlin'e değil Batı Almanya'ya yerleşmişti. Kendini sınırdan uzak tutamıyordu. Harz dağlarındaki malikanesi sınırdan yalnızca 5 mil ilerideydi.
''Uzun zamandır görüşemedik dostum Sam.''
Adam sırtını ateşe vermiş ayakta duruyordu. 1945'te yıkıntılar arasında yaşayan ve Amerikan askerlerine Lucky Strike sigarası karşılığında kız satan o vahşi hayvan bakışlı çocukla bu kadife ceketli emekli beyefendi arasında hiç ilgi yoktu.
Sen de mi emekli oldun?
Hayır Andre, hala ekmek param için çalışmak zorundayım. Senin kadar akıllı değilim ben.
Kurslinger bundan hoşlanmıştı. Bir zile basınca bir uşak kristal kadehlerle Mozel şarabı getirdi. Alevlere kadehinin ardından bakan Kurslinger, ''Yaşlı bir adam kraliçenin güçlü casusu örgütüne ne gibi bir hizmette bulunabilir?'' dedi. McCready durumu anlattı. Yaşlı adam gözlerini ateşten ayırmamıştı ama dudaklarını büzerek başını salladı. ''Ben bu işlerle uğraşmıyorum artık Sam. Emekliyim. Şimdi her iki taraf da beni rahat bırakıyor artık. Ama beni uyardılar. Herhalde seni de uyardıkları gibi. Bir daha başlarsam beni yakalarlar. Gece yarısı küçük bir operasyon. Sınırı geçip beni evimden kaldırdıkları gibi götürürler. Ben zamanında kendilerine çok zarar vermiştim. Bunu mutlaka yaparlar.''
''Biliyorum.'' dedi McCready.
''Pek çok şey değişti bu arada. Bir zamanlar Berlin'de seni karşı tarafa geçirebilirdim. Kırsal bölgede bile yollarım vardı. Ama zamanla bunların hepsi öğrenildi ve kapatıldı. Söktüğüm mayınlar yeniden yerleştirildi. Rüşvet yedirdiğim sınır muhafızlarının yerleri değiştirildi. Bu sınırda muhafızları uzun zaman bir yerde tutmadıklarını biliyor muydun? Sürekli değiştirirler. Tanıdıklarım çoktan bıraktılar bu işi. Artık çok geçsem.''
''Benim karşıya geçmem gerek.'' dedi McCready. ''Orada bir adamımız var. Hasta, çok hasta bir adam. Ama onu çıkarabilirsem şu anda ikinci bölüm başkanı olan Otto Voss'un mesleği sona erebilir.'' Kurslinger hiç kıpırdamadı, ancak gözlerine buz gibi bir bakış yerleşmişti. McCready onun yıllar önce çok yakın bir dostu olduğunu biliyordu. Hatta belki de tek dostu. Adam duvarı geçerken yakalanmıştı. Sonradan söylenenlere göre ellerini kaldırmasına karşın Voss adamı öldürmüştü. Önce her iki diz kapağına, sonra iki dirseğine ve iki omzuna, en sonra da karnına ateş etmişti.
''Gel yemek yiyelim.'' dedi Kurslinger. ''Seni oğlumla tanıştırayım.''
Sofrada kendilerine katılan 30 yaşlarındaki sarışın genç gerçek oğlu değildi. Ancak Kurslinger onu evlat edinmişti. Yaşlı adam zaman zaman gence gülümseyerek bakıyordu. O da hayranlıkla bakmaktaydı manevi babasına.
''Siegfried'i doğudan getirdim.'' dedi Kurslinger. ''Gidecek yeri yoktu. Şimdi benimle oturuyor.''
McCready yemeye devam etti. Arkadan başka şeylerin geleceğinden emindi.
''Arbeitsgruppe Grenzen'den söz edildiğini duymuş muydun?'' diye yaşlı adam üzümlerini yerken sordu.
Duymuştu. Sınır görev grubu SSD'nin içinde ama diğer bütün ünitelerden ayrı bir birim. Markus Wolf batıya bir ajan sokmak istediği zaman bunu genellikle tarafsız bir ülkeden yapardı. Ancak kimi zaman da bunu kendi engelleri içinde batıya doğru bir yol açarak yaparlardı. Tavşan yolu denirdi bunlara. Oysa tavşan yolları çoğunlukla batıdan doğuya, ülkeden çıkmalarına izin verilmeyenleri kaçırmak için açılırdı. SSD böyle bir şeye ihtiyaç duyunca Arbeitsgruppe Grenze'yi kullanırlardı. Geceleri çalışan bu istihkamcılar dikenli telin ve mayınların altından bir tünel kazarlar ve işleri bittikten sonra tüm izleri silerlerdi. Ancak yine de gerçek kaçakların ışıldaklarla izlenip makineli tüfek ateşine tutuldukları 200 metre genişliğinde bir alan kalırdı. Son olarak da batıdaki tel örgü çit vardı. AGG buna dokunmaz, telin içinde adamın geçeceği kadar bir delik açar, ajanlarını geçirdikten sonra da bunu kapatırdı. Batıya birinin geçeceği geceler ışıldaklar başka yöne çevrilirdi. Doğu Almanlar bunu yaptıkları zaman sınır muhafızları kendilerinden olduğu için bir sorun değildi. Ama Doğu Almanya'ya girmek durumunda böyle bir şey söz konusu bile değildi. ''Siegfried AGG'de çalışırdı.'' dedi Kurslinger. ''Tavşan yollarından birini kendisi için kullanana kadar. Ama onun kaçtığını hemen arkasından kapattılar tabii.''
''Siegfried dostumuz karşıya geçmek istiyor. Yardım edebilir miydin?''
McCready bir an adamını iyi seçip seçemediğini düşündü. Kendince iyi bir seçim yapmıştı. Kurslinger Voss'tan nefret ederdi. Siegfried bir süre düşündü.
''Bir yol vardı.'' dedi. ''Ben açmıştım. Kendim kullanmak istediğim için rapora geçirmemiştim. Sonunda başka bir yolla geçtim bu yana.''
''Nerede?'' diye sordu McCready.
''Buradan fazla uzak değil. Bet Sahasa ile Elrich arasında.''
Siegfried bir harita getirip Güney Harz'daki iki küçük kasabayı gösterdi. Bad Sachsa, Batı Elrich Doğu Almanya'daydı. Kurslinger, ''Kullanmak istediğim belgeleri göreyim.'' dedi. McCready kağıtlarını uzattı. Siegfried hepsini tek tek inceledi.
''İyi.'' dedi. ''Ama tren pasosu gerekecek. Bende hala geçerli olan bir tane var. Onu verebilirim.''
Geçmek için en uygun saat nedir diye sordu McCready.
Gün dolmadan önce saat 4'te. Muhafızlar yorgun olurlar. Sürülmüş alanı daha seyrek tararlar. Işıldaklara karşı kamuflaj örtülerimiz olmalı.
Bir saat süreyle ayrıntılara konuştular.
Ben bu yana geçeli 5 yıl oldu Bay McCready dedi Siegfried. Yolu unutmuş olabilirim. Mayınlar arasında açtığım yolu belirlemek için orada bir olta misinası bırakmıştım. Onu bulamayabilirim. Bulamazsam geri döneceğiz. Yolu bilmeden mayın tarlasına girmek ölümü seçmek demektir. Ya da eski meslektaşlarımdan biri bulup tüneli kapatmış olabilir. O zaman da geri döneceğiz.
Eğer dönebilecek durumdaysak tabii.
Anlıyorum ve size minnettarım dedi McCready.
Siegfried ile McCready gece saat 1'de yola çıktılar. Kurtzlinger oğluma iyi bak dedi ayrılırken. Bunu Foss'un elimden aldığı diğer bir oğlum için yapıyorum. Siegfried, geçerseniz Nordhausen'a kadar 6 mil yürüyeceksiniz dedi. Elrich'ten uzak durun. Orada askerler vardır ve köpekler avlarlar. Nordhausen'den trenle Erfurt'a, oradan da otobüsle Weimar'a gidersiniz. Her iki trende de işçiler olacaktır.
Binbaşı Vanavska'ya bundan 4 saat önce Albay Foss'la konuşmuştu. Kız kardeşine bakılırsa Weimar bölgesine gidebileceği bir tek yer varmış.
Bruno Morens'in savaşta oraya yerleştirilmesini anlattı.
Çiftlik mi dedi Foss? Hangi çiftlik? O bölgede yüzlerce çiftlik vardır.
Kadın adını bilmiyordu. Weimar'dan 10 mil uzakta olduğunu söyledi. Bir çember içine alın albay, adamlarınızı getirin. Akşam olmadan bulursunuz onu.
Albay Foss 12. bölümü aradı. Şafak sökerken Weimar'a doğru kamyon konvoyları yola çıkmıştı. Gece yarısı olunca Foss, çember kapatıldı dedi. Askerler dıştan başlayıp içe doğru bütün çiftlikleri, samanlıkları, ahırları tek tek arayacaklar. Umarım haklı çıkarsınız binbaşı Manavska'ya.
Tarama operasyonu Şafak'la birlikte başlayacaktı. Operasyon bölgesine giden Foss'a binbaşı Manavska'ya da katıldı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 121.